Saffat 41. sohbet 149. ayetten itibaren 11 Kasım 2018. Euzu billah, euzu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min nisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Evet, son birkaç haftadır Saffat suresindeki peygamber kıssalarının sonuncusu olan Yunus aleyhisselamın kıssasını tamamladık. Aslında söyleyecek daha fazla şeyler var ama yani gereğinden fazla uzatmamak ve akıcılığı bozmamak adına diğer ayete geçiyoruz. 149. ayetten itibaren. Şimdi biraz mealinden okuyacağım. Sonra ayrıntılarına gireriz inşallah. Sor onlara, kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna tanık mı olmuşlar? Bilin ki Allah çocuk sahibi oldu demeleri de onların kendi uydurmalarındandır. Hiç şüphe yok ki onlar yalancıdırlar. Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etti? Ne oluyor size? Nasıl böyle bir hüküme varıyorsunuz? Hala düşünüp ders almayacak mısınız? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı. Evet, bu ayetler zinciri bir azarlama, bir iddialarını çürütme şeklinde bayağı sert bir ayetler. Şimdi peygamber kıssaları bittikten sonra burası başlıyor. Bakın 149. ayetin başına fe diye başlıyor. Arapçada fe harfi. Fe bunun üzerine, buna fa-i takibiye deniyor. Fa-i takibiye bir şeyi onu anlatıyorsun. Ha, şimdi bunun evet. Üzerine demek. Demek ki kıssalarda ya da bu surenin önceki kısımlarında Rabbimin vermek istediği bir mesaj var. Bunu anlatıyor. Doğru anladıklarınızı, ha şimdi bunu anladınız mı? Hadi bakalım bunun üzerine şöyle şöyle diyerek bir konu açıyor. Yani F'nin oradaki F harfinin başlangıç manası bu. Çünkü Türkçe meallerde buna rastlayamıyorsunuz. İşte bu Arapçanın güzelliklerinden biri. O harfler sana bir tefsir ediyor. Manayı açıklamana yardımcı oluyor. Şimdi şeyi düşündüm. Saffat suresinin genel mantığı ne? Hiç düşündünüz bilmiyorum. İlk başta hatırlıyor musunuz? Saf saf duranlara diye bir şeye başlamıştı. Bir kere oradan bir itaat benim şeyime geldi, aklıma geldi. Yani Allah-u Teala yemin olsun saf saf saf bağlayıp duranlara ve saffati ve saffati saffan. Şimdi burada ve saffati saffan dediğinde ne oluyordu? Saf saf. Şimdi o zaman konuşmuştuk hatırlarsanız Saffat suresini işlerken. Bunun birçok zikir meclisinde, muharebede, savaşta, sınıf düzeninde, meleklerde hep bir saf saf düzeni olduğunu söylemiştik. Bu saf düzeni bakın askerde çok net değil mi? Parmak uçları omuz. Neyi anlatıyor bu? Emre hazır, amadeyim. Bunu bir gönüllülük ve düzenlik içerisinde yapıyorum. Bu itaatin, tabiyetin göstergesi. Allah-u Teala da bunu istiyor kullarından. Dikkatinizi çekerse bütün o kıssalarda Allah-u Teala'nın iman esaslarına tam bir itaatini istiyor. Bunu yapmayan topluluklara karşı da Yunus kıssasını hatırlayın, Lut kıssasını hatırlayın, bir azabı var değil mi? Helak var. Birincisi bu itaat, ikincisi de nesep konusu. Bakın Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, En son Yunus aleyhisselam hep bir neseple ilgili, zürriyetle ilgili kavramlar var. İtaat ve zürriyetle ilgili gerçekten net hükümler var. Zaten işte bu kıssaları anlatıp da fe diyor ya burada. Bu mantıkla da biraz sonra göreceğimiz işte melekleri dişiler adlettiler, onu da Allah'a isnat ettiler gibi bir şeyle başlıyor. Bunu bir göstermek istedim. Zaten bir de 11. ayete bakın, sizin şey yapmışken, hazır açmışken. Orada da benzer bir ifade var. Mesela aynı kelimeyle başlamış. Festeftihim. Orada da festeftihim var. Bu bugün işlediğimiz 149. ayette de var. Festeftihim. Aynı. Yani festeftihim ne demek? Normalde sor ama bunun kökü fetva. Fetaya. Yani fetva istemek. Fetva talebe. Fakat hadi onlara sor bakalım, bir fetva versinler derken buradaki amaç öğrenme talebi değil. Bir malumat almak değil. Burada hadi sor bakalım ne cevap verecekler manasında. Yani hani bunu şöyle düşünüyorlar, böyle düşünüyorlar. Hadi bakalım sor, ne diyecekler? Sor onlara bakalım. Hani ben biliyorum da hadi bir de onlara sor. Onların bunu bu şekilde demelerindeki mantık ne? Zaten 11. ayette de o geçmiş sohbetlere bakarsanız burayı bayağı ciddi işlemiştik. Yaratılışça kendileri mi kuvvetli, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Gerçekten biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık derken de kafalarında olan o sapık zihniyeti çürütme ve tenkit manası vardı. Burada da 149. ayetten itibaren de bu şekilde bir şeyler var. Biraz evvel Türkçesini okuduk. İşte sor onlara, kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna tanık mı olmuşlar? Biliniz ki Allah çocuk sahibi oldu demeleri de onların kendi uydurmalarındandır. Hiç şüphe yok ki onlar yalancılardır. Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etti? Bakın burayı düşündüm. O kadar ciddi hatalar var ki. Birincisi, Allah-u Teala'ya bir çocuk isnadı var. Şimdi bu başlı başına büyük bir hata. Bu iftira. İkincisi, böyle de kalmıyor. Bunu ileride açıklayacağız. Sadece şey olarak söylüyorum. Bunu sapık bir zihniyetle yapıyorlar. Yani birinin çocuk sahibi olması için nasıl bir beşeri şartlar gerekiyor, onu düşünün. İki, kız çocuk isnat ettikleri yetmiyormuş gibi bir de bunu kız çocuğu olarak iddia ediyorlar. Yani erkek çocuğu da olarak iddia etmiyorlar. Edenler de var. Yani sadece burayla sınırlı kalmayacağız bu kavramları açıklarken. Biliyorsunuz Hazreti İsa ve Üzeyr'in Allah'ın haşa çocukları olduğunu iddia ediyorlardı. Üç, bu da yetmiyor. Burada eleştirilen şey de bu meleklere kız denmesi. Yani meleklerin cinsiyetlerini biliyormuşçasına bunlara kız denmesi. Dört, bu ileride geçecek. Allah'ın yaratmış olduğu cinsiyetler hakkında da hüküm getirerek birisi üstün, diğeri üstün değil konusunun getirilmesi. Yani dört tane şey. Ama bunlardan en büyüğü de bu bir kere Allah'a çocuk isnadı. Yani bu hangi hükme aykırı? Amentü billah. Yani Allah'a imanda en büyük hata. Şimdi askeriyle ilgili bir fıkra anlatılıyor, böyle güzel bir şey. Bir savaş kaybediliyor. Komutan sorumluları çağırıyor. Neden bu savaşı kaybettiniz diyor. Efendim diyor, bunun birçok sebepleri var diyor. Birçok maddesi var diyor. Say bakayım diyor. Bir diyor, barutumuz yoktu diyor. Dur diyor, yeter. Diğerleri de saymana gerek yok. Şimdi burada da bir, Allah'a çocuk isnat ediyorsun. Tamam, bitti. Çünkü Allah'a yani bakın Allah'a iman, Allah'ın varlığını kabul etmek değildir sadece. Hani şu şeyi, amentü billahi ve melaiketi kütübü ve rusulü, orada bir şeyi var. Onu yapıyorsun. Tamam, Allah vardır demek yeterli değil. Allahu Teala bunu istemiyor. Zaten bizim sistemimizde otomatikman bu var zaten. Fıtratımızda var. İman, yani ruh yok mu? Ruh Allah'ın emrinden değil mi? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهِ قُلِ الرَّبِّ مِنْ اَمْرِ رَبِّ. Şimdi Allah'ın emrinden olan bir şey bizde ise nasıl bir yaradana inanmama sistemi bizde var olabilir ki? İstedikleri kadar üfürsünler. Mümkün değil. Ruh varsa, ruhu inkar eden var mı? Yok. Ruhsuz diye küfür olmuş. Bu inkar edilemez. Fakat bunun kabul edilip edilmemesi değil, doğru, asıl sisteme uygun, hakka uygun bir şekilde iman etmek. İşte şimdi Hristiyanlar Allah'a inanmıyor mu? Ama haşa, İsa Allah'ın oğludur dediler diye kafir oldular diyor. Şimdi Yasin'de şey yaptık. Rahman hiçbir şey indirmemiştir diyor. Ve mâ enzele Rahman diyor. Değil mi? Yani Rahman ismini kullanıyor. Yani Rahman'ı kabul etmek bile yetmiyor. Bir şey indirmemiş olması, işte kütübihi, hani şey var ya, üçüncü şey, amentü billahi ve melâketi ve kütübi. Amentü bi kütübihe hata var orada. Dolayısıyla küfür. Yani sadece inandım demek yetmiyor. Onun içini doldurmak gerekiyor. Bunu ilk şeyi hatırlıyorum ben, bu yıllar evvel. Yaklaşık tahmin ediyorum 2010 yılıydı. İlk bu sohbetlere başladığımızda, ilk konulara hazırlanırken konuyu denk gelmişti. Meryem suresi 88, 89, 90'da diyor ki Rahman bir çocuk edindi dediler. Çok çirkin bir şey ortaya attınız. Bakın çok ilginç burası. Neredeyse semalar parçalanacaktı. Yer yarılacak, dağlar yıkılacaktı. Bakın yani basit bir cümle. Allah çocuk edindi diye bir şey, haşa. Yani ama bakın Allah indiğindeki bunun değerini düşünün. İşin ciddiyetini düşünün. Ne diyor? Neredeyse semalar parçalanacaktı. Yer yarılacak, dağlar yıkılacaktı. Burayı düşündüğümde dedim Allah-u Teala neden gadaplanıyor ya da sistem neden bundan bu kadar etkileniyor? Şu cevap gelmişti. Allah insanlaştırılıyor. Allah insan gibi değil ki, insanı yaratan. Ve bu da yetmiyor. Çocuk edindi derken buradan geçen zihniyetler var ya, hani beşeriyetle, yani biz bile Allah'ın emri olduğu halde çocuk yapmayla ilgili sistemi konuşmaya, değil mi, fikirsel olarak düşünmeye hayal ediyoruz. Hatta hacda 3 tane yasak var. Biliyorsunuz, günah işlemeyeceksin, cidal yapmayacaksın, bir de cinsi konuları düşünmeyeceksin bile. Yani hacın sakata biniyor uç şeyde. Şimdi bunu beşeriyet arasında bile belirli bir sınırlandırma getirmiş bir şeyi, sen Allah çocuk edindi derken bir de zihniyetinde hangi yerlere yerleştiriyorsun bunu, haşa. Yani gök çatırdamaz olur mu? Beşerileştiriliyor. Ve bu ileride öbür sayfada var. Bu 158. ayette bir de onunla cinler arasında nesep oluşturuyorlar diye bir kısım var ki aman ya Rabbi, neler düşünmüşler, neler Allahu Teala onu şey yapıyor, onun sebebi nuzulleri var, o ayete bugün gelemeyiz tahmin ediyorum, orayla ilgili bir konu var. Yani daha konunun başındayız ama yani basit gibi gözüken ayetlerin altında çok büyük imani şeyler yatıyor, zaaflar, büyük hatalar yatıyor. Şimdi çocuk isnadı derken amentü billah'ta hata var. Bunu beşeri bir amelle yaptırırlarsa kafalarında çok ciddi bir sakatlık var. Bir de bu çocuk isnat ediyorlar ya, bunun kız olması. Şimdi Allah neden, yani çocuk edilmek başka bir hata da, şimdi ikinci kategoriden bir hataydı. Neden kız çocukları? Burada da Nahl suresi 57-58'de var bu konu. Bakın diyor ki ayette. Kızları Allah'a yakıştırıyorlar. Haşa, o böyle şeylerden yücedir. Yani Sübhane, Sübhanallah. Çok sevdikleri erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. Oysa onlardan birine kız çocuğunun dünyaya geldiği müjdelendiği zaman öfkeden yüzü simsiyah kesiliverir. Şimdi burada da değersizleştirme var Allah-u Teala. Neden? Erkek çocuklarını istat etseler farklı, kendilerinin istemediklerini vermesi, onlara istat etmesiyle artı bir ekstra hata yapıyorlar. Bunu biz iyi biliyoruz ki mesela beni İslami yaşantının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le getirdiği en büyük güzelliklerden birisi olarak da kız çocuklarının toprağa gömülmesinin kaldırılması. Bu beni çok etkiledi. Mesela bu cahiliye dönemine ilgili benim kaldıramadığım şeylerden birisi. Tamam, içki içersin, zina edersin, insanları kaldırırsın. Bunlar çok kötü. Ama insanlık dışı bir şey ya. Kız çocuğu olanlar biliyor. Diri diri, yani öldürmeden bunu yapmak. Ya bu nasıl bir sapıklık, bu nasıl bir vicdansızlık. Yani şey olacak kelime bulamıyorum buna. Yani eğer şu İslamiyet Peygamber Efendimiz'e beraber hiçbir şey getirmese bile, yani beşeri şeyler açın sanırım, imani meselelerde söylemiyorum. Bunun kaldırılması bile baş başına büyük bir olay. Hiçbir şey olmasa bile. Evet, bir ayet daha söylemek istiyorum. Bu da İsra suresinin 40. ayet. Demek Rabbiniz sizi erkek çocuklarla şereflendirdi. Kendisi de meleklerden kız çocukları edindi. Öyle mi? Gerçekten de siz çok ağır bir laf söylüyorsunuz. Şimdi burayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Daha evvel kendi arkadaşlar aramızda bir sohbet olmuştu. Orada şu konu geçmişti. Eğer siz birisine verdiğiniz değeri ölçmek mi istiyorsunuz? Ona neyi layık gördüğünüze bir bakın. Mesela o zaman şu gündem vardı. Birisinin evlendirilmesi söz konusuydu. O kişi dedi ki, ben dedi bana verilen değeri, bana kimlerin teklif edildiğiyle ya da kafalarında düşündükleriyle anlıyorum diyordu. Yani kimi layık görüyorlar? Demek ki benim değerim onlar içerisinde öyle. Ya da birisine bir hediye alıyorsunuz, ona neleri layık görüyorsunuz? O şekilde. Hani ayet var ya, siz diyor gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız, sevdiğiniz şeyleri infak etmediğiniz sürece len tenalul birre hatta yunfiki ma tuhibbun. Evet. Mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe diyor iman edemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle. Allahu Teala istese gökten altın yağdırır değil mi? O su damlaları altın olurdu. Bununla herkes zengin olurdu. Buna iman ediyor muyuz? İnanıyoruz. Ama sistem öyle değil. Allah-u Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sen sana verilenlerle acaba hangi insani değerlerle infak edeceksin? Neyi düşüneceksin? Ne yapacaksın? Allah onun imtihanını yapıyor. Dolayısıyla sen kimin adına vermiş oluyorsun aslında? Allah için. Allah adına veriyorsun. Dolayısıyla senin infak ettiğin şeyler, hani kendi nefsini mi daha üstün görüyorsun? Başkasını mı daha üstün görüyorsun? Dolayısıyla sen kendi sevdiğine, kendine layık gördüğün kadarı ver, başkasına vermediğin takdirde yeterince iman etmiş olmuyorsun. Çünkü rızkın sahibi Allah. Onu sana veren Allah. Bu ilginç bir şekilde bir ayette geçiyor. Evet, Maide suresi 27. ayette ilginç bir konu var. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Kimdi onlar? Habil ile Kabil. Hani ikisi de birer kurban adamışlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Devam ediyor ayeti kısmı. Orası söyleyeceğimle ilgili değil. Bakın iki tane kurban hediye ediliyor. Biri kabul ediliyor, biri edilmiyor. Bu tefsirsel kısımlarını ne anlatılıyor biliyor musunuz? Kabul edilmeyen Kabil değil mi? Kabil en zayıfını kurban olarak adıyor. Habil ise en güzelini adıyor. Neden? Allah adına yapıyor. Allah içinden geçenleri biliyor. Neden öyle? Allah adına yapacaksan en değerlini vereceksin. Zaten Allah'ın malı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şimdi dedik ya kız çocuğu müjdelenince yüzü simsiyah olur diye. Demek ki beğenmiyor. Sebepleri var onların zihniyetinde. Yani aslında kendi pisliği, zihinlerindeki pisliği neden kız çocuklarını sevmediğini, istemediğini göstergesi. Neden? Ne yapılıyor dönemde kız çocukları? Hayır. Diri diri toprağa görülmesinin sebebi ne? O toplumda kız çocukları fahişe gibi oluyorlar. Hürmet edilmiyorlar, bir şey yapıyorlar. İşte kendi kafalarında nasıl görüyorsa bir kadın kızları, kız imajını kendi çocuğuna da ona istinad edilmesinden korkuyor. Yani bilinçaltı kötülediği şey aslında zihninin pislikleri. Kendi katında değerli değil, tamam. Bir de diyor ki kızlar, melekler Allah, haşa Allah'ın çocuklarıdır diyor. Bir de onlar kız diyor. Kendi beğenmediği, kendi istemediği, kendi sapık düşüncesinde belirli bir yermiş olmuş bir şeyi de aynı Kabil'in Allah'a vereceği kurbanı değersiz kılması gibi o şekilde Allah'a isnat ediyor. Bu ne demek biliyor musun? Allah'a değer vermiyor bir de. O bir başka söz daha var, onu da söylemek istiyorum. Sizin diyor Allah katında değerinizi mi, konumunuzu mu merak ediyorsunuz? Kendi içinizdeki Allah'ı nereye koyuyorsunuz? Kendi içinizde Allah nerede? Ona bakın. Sizin için Allah'ın değeri ne? Allah indinde senin konumun öyledir. Yani bu ayetler sadece işte müşriklerin ona çocuk edinmesi, kız çocuklarının verilmesi, meleklerin dişi mi erkek olduğu tartışması değil. Bunlar da önemli ama en yukarılarda bu amentu billahla ilgili meseleler bunlar. Bunları bu özellikle söyledim. Şimdi şeyim zamanım yetmeyebilir ama şu bayağı bir ayet, bugün birçok ayete baktım. Bunlar da Allah-u Teala'ya çocuk isnat edilmesi, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu denmesi, haşa, kızlarla ilgili birçok meseleler var. Bunları yine böyle bir alt başlık olarak devam edeceğim. Bir kere bu Allah'a çocuk isnat edilmesini bir önce Hristiyan, affedersiniz, Yahudiler yapmış. Üzeyir, Allah'ın oğlu demişler. Evet, ikincisi Hazreti İsa için haşa böyle bir söz söylenmiş. Ve bak bir de Yahudiler güreştirmişler. Yakub'u, Hazreti Yakub'u, İsrail, yani Ben İsrail deniyor. İsrail aslında Hazreti Yakub. Onu yeryüzünde Allah'la haşa güreştirmişler. Ne var bunda? Allah'ı işte Tanrı'yı insanlaştırmak var. Beşerileştirmek var. Hatta bir de yendirmişler galiba onu yani. Öyle bir sapık düşünce var. Peki bunun bize olan kısmı ne? Şimdi İhlas suresinin burada şeyi önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Şimdi bakın hani bu sebebi nuzulü ne onun? Hristiyanlara karşı, İsevilere karşı bir şey. Lem yelit ve lem yulet. Ne doğurmuştur ne doğrulmuştur. Ve lem yekun lehu küfüven. Ve lem yekun, hiçbir şey olmadı ona. Lehu küfüven, denk olmadı. Ehad, hiçbir şey. Hiçbir kimse ya da hiçbir şey denk olmadı. Ne diyor Allah-u Teala? Benim zatım sizin anlayabileceğiniz mahiyette bir şey değil. Beni kendi kafanızdakilere göre değerlendirmeyin. Çünkü insan bildiğiyle değerlendirir değil mi? Bilmediği bir şeyle bir şeyi kıyaslayamaz. Boşuna uğraşmayın. Bunu Samülür Derman Hoca'nın güzel bir sözü var. Allah'ın zatını, mahiyeti insan beynine yüklenmemiştir diyor. Onu anlayacak bir hücre yoktur. Neden? İşte buradan da bir geçiş yapacağım oradan ya. Çünkü insan zihni zevceğinliği anlayabilecek şekilde programlanmıştır. Zevceğinle iki sistem, yani diyalektik sistem. Artı eksi, sıcak soğuk, güzel çirkin, cemal celal gibi ikilikleri anlayabilecek şekilde formatlanmıştır. Ama ne diyor şeyde? Allah kul huvallahu ehad. Ehad demek bu çiftlikten, yani çift olma, zevceğinlik durumundan münezzehtir demektir. O yüzden de samettir. Bir şeye ihtiyaç duymaz. Ne demek burada? Allah'ın zatı dışında bütün sistem o ikilik sisteme göre yaratıldığı için çift olan her şey zıttına muhtaçtır tamamlamak için. Ama Allah bu zevçlikten, zevceğinlikten münezzeh olduğu için, ki onu yaratan o, Allah samettir diyor. İşte şimdi buradan bir geçiş yapacağız. O yüzden bu zevceğinlik durumu kainatta ne varsa hepsi için geçerlidir. Biliyorsunuz daha evvelki sohbetlerde söyledik. Allah'ın zatına en yakın alandan aşağı doğru inildiğinde burası arz, en aşağı. Yani dünya ne demek? Edna. En aşağı. Bunun üstünde cennet alemi var. Cennet aleminin üstünde de kudret alemi var. Yukarılara doğru çıktıkça bu zevçlik, çift olma durumu, zevceğinlik durumu daha zor anlaşılır konuma geliyor. Fakat bizim yaşadığımız alemde daha kolay anlaşılıyor. Yani burada anlayacağımız ne bizim? Dişi ve erkekli. Çok net değil mi? Bir kadınla bir erkek birbirine benzemiyor. İnsan olduğu halde benzemiyor. Bu bütün mahlukatta da var. Hatta biz kullandığımız eşyalara böyle dişi erkek diye şey yapmışız. Mesela o tornavida, civata, dişi parça, erkek parça gibi şeyler yapmışsınız. Yani soba borularında bile, yani her şeyde var. Neden? Aşağı doğru indikçe bu olayı daha iyi algılanıyor. Fakat yukarı doğru çıktıkça bu zorlanıyor biraz daha. Nefisler, yani bir şeye nefis yüklenmişse bunda zevceğinlik vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Hazreti Adem cennete indirildiğinde Hazreti Havva'da yanıverildi. O ayet neydi? Nefsi vahidetinden yarattıyor. Biz Adem'i nefsi vahidetinden yarattık ve minha diyor. Minha nefsi vahidetine geliyor. Onun zevcini de yarattık. Eşini de yarattık. O da kim? Hazreti Havva. Ruh üfürüldüğünde Hazreti Adem de öyle bir çift olma, erkeklik vasfının üstüne olup da Havva'nın olma durumu var mıydı? Yoktu. Nefislerin hakimiyet alanı olan, zuhur alanı olan cennet ortamında bu oldu. Demek ki cennet aleminin özelliği olan nefislerde de bir cinsiyet var. Mesela o cinsiyeti olan ve nefis yüklenmiş diğer mahluk hangisi? Cinler. Cinlerde de var bu durum. Dişilik, erkeklik olarak şey var. Onun da ayetleriyle ilgili şeylere var. Mesela şeyde diyor ki iblis cinlerden de diyor. O ve onun zürriyeti diyor. Demek ki üreyebilen bir sistem. Bir de şey ayetlerinde var. Cennet ayetlerinde var. Cennet ehline eşler verilir diyor. Ne bir insan ne de bir cin temas etmemiş. Bu temaslıktan ne? Gözüyle ya da eliyle ya da şeyiyle herhangi bir şekilde muhatap olmamış demek. Demek ki bunlarla da bir cinslik durumu var. Ama meleklere gelince, meleklerin aleni bir şekilde cinsiyeti olup olmama konusu yok. Neden? Yani bilgi olarak yok. Neden? Çünkü cennet aleminin üstündeki mahlukatlar, yani o kudret alemi denilen, melek alemi denilen alemin mahlukatı. Ama biz biliyoruz ki biraz evvel sohbete girerken, Allah'ın zatı dışında her şeyde nelik var? Zevceynlik var. Bunun, meleklerin bundan soyutlanmış olması mümkün mü? Değil. Fakat oranın çok latif bir alem olduğu için bizim o nefis yüklenmiş ve bizim bu dünyada algılayacağımız gibi değil. Oranın sistemiyle olan bir şey. Bunu arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk. Niye benzetmek gerekirse, bakın, Allah-u Teala'nın zatı ayrıdır. Esma-i Hüsna'sı ayrıdır. Değil mi? Esmalarda bile celal ve cemal esmaları olarak iki kategori vardır. Celali esmalar, cemali esmalar diye. Bunun bile, bak, Allah'ın esmaları şeyi değildir, zatı değildir. Bunu iyi ayırmak lazım. Zaten Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin o kitaplarına yazdığı ana felsefe bunu anlatıyor. Yani sıfatları, sıfatların altında da onlardan teşekkül eden esmalar, ondan teşekkül eden işte fiiller diye böyle bir sıralaması var aşağı göre. Burada bile, esmalarda bile yani tam bizim bu alemde anladığımız gibi bir zevçlik değil ama iki farklı kategori olarak adlandırabilecek bir şey var. Şimdi bakın, bu bilgileri ne kadar kemküm ederek, ne kadar zorlarak anlatıyoruz değil mi? Ve ne kadar az bir ilmimiz var, benim ne kadar az ilmim var. Yani bunları ben de okuduklarımla size anlatıyorum. Şimdi bu kadar, bir de bunun hakikati var. Çok büyük değerleri var. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu ayette. Yani yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var diyor. Yani bu meleklere dişidir demenizin sizin ilminiz ne diyor? Siz buna diyor 150. ayette. Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna tanık mı olmuşlar diyor. Yani Allah-u Teala bilmediğiniz konularda o kadar rahat şey söylemeyin diyor. Bak, bu farklı bir kategori. Şimdi Allah'a imanda hata, ona bir çocuk isnat edilmesi, ona beşeri olarak bir şey addedilmesi ayrı, kız olarak addedilmesi ayrı. Şimdi farklı bir kategoride diyor ki, o kadar yüksek kudretsizin, ilminizin erişemeyeceği bir alem hakkında nasıl böyle atıp tutabiliyorsunuz? Kızlar erkekli, dişili şeklinde bir şeyi nasıl diyebiliyorsunuz diyor. Burası da ilginç bir kategori yani. Şeyin. Bakın, ayetleri bir zahiren incelediğinizde bir şey yok. Böyle derinine indiğinizde ne kadar ilginç konular geliyor. Evet, bu tekrar bir başa gelmek istiyorum. Bu Allah-u Teala'nın insani sıfatlarla değerlendirilmesi ya da gerçek hak değerlere uygun değerlendirilmemesi Allah-u Teala tarafından ciddi, bize ikazi ayetlerle değerlendiriliyor. Mesela bu ayet, Saffat suresinin son ayetine bir bakın. ...180. ayet. Bismillah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bu çok meşhur ayettir değil mi? Kur'an okunurken bununla bitirilir. Bir araştırma yaptım. Bu Sübhane ya da Sübhanehu ya da Sübhane rabbike diye gidip de amma yasifunla ilgili ayetlere baktım. Bayağı 10 küsür ayette bu tema var. Yani Sübhanallah, Sübhanehu ve Amma Yasifun kısmına baktım. Bunların büyük bir çoğunluğu neyle ilgili biliyor musunuz? Allah'a çocuk isnat edilmesiyle ilgili. Bir yerde şeyle ilgili 10-18'de, yani 10. sure 18'de şefaatle ilgili bir konu var. Yani Allah'ın dışında birilerine şefaat etmesiyle ilgili, Allah ondan süphandır diyor. 9:31'de, yani 9. sure 31'de Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet için emretmekle, Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Yani Subhanehu amma yüşrikun. Burada bir istisna olarak Allah dışında birilerinin Rab edinmesiyle ilgili bir istisna var. Bir de 30'a 40'ta 30. sure 40. ayette de orada Allah yaratır, rızık verir, öldürür ve yeniden diriltir diyor. Bu sıfatların başkasına verilmesine de Sübhanehu, yani Allah bundan münezzehtir şeklinde veriyor. Ama bunun dışında diğer Allah-u Teala'nın çok gadaplandığı, kızdığı konular hep Allah'a çocuk ıslat edilmesiyle ve meleklere dişiler denmesiyle ilgili bir şey. Yani bizim hani en başta söyledik ya dese ne olur, hani böyle en fazla hata ediyor gibi bir mesele değil. Allah'a iman meselesinde bu ona çocuk ıslat edilmesi çok şey bir olay. Gadaplandırıcı bir olay demek ki. Bunu tekrar bir burada belirtmek istedim. Notlarıma bakıyorum nelere not aldım diye. Şeye de Hazreti İsa ile de ilgili hep dikkatini çekerse İsa İbni Meryem. Yani Mesih İbni Meryem olarak geçiyor. Yani Meryem oğlu İsa. Meryem oğlu İsa. Hazreti İsa'nın isminin tek olarak zikredildiği çok az yer var. Bunu anlatıyor. Yani İsa bir insanın oğludur. Meryem İsa değil mi? Yani bir insan oğludur. Bunu özellikle vurguluyor ki hata yapılmasın diye. Hani bunu da çok notlar aldım, şey yaptım. Notlarıma bakıyorum. Sonra niye bakıyorum bunları böyle kesik kesik gibi anlatmış oluyorum ama eve gidince ya Türk şurayı da unutmuşum, burayı da unutmuşum gibi şeyler söylüyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Bunu Mehmet Güngör hocamla bir ara konuşmuştuk. O çok güzel bir örnek vermişti. Hani dedik ki Allah'ın zatını anlamak mümkün değil, yaratıcısını anlamak mümkün değil diye. O güzel bir örnek vermişti. Yine bu da esmalara yakın, esmalardan Allah'a gitmekle ilgili bir konu. Şimdi bir koltuğu düşünün diyor. Ahşap, hani böyle eski devirlerde olur ya, üzerine işlemeler kakılarak yapılmış, oyma sanatıyla yapılmış bir koltuğu düşünün diyordu. Koltuğun bilincine girin. Yani koltuğun bilinci ne kadar olabilir ki? Değil mi? Ahşap odun yani. Yani imalat aşamasındaki halini düşünün onun. Fakat bir el var. Çok maharetli bir el var. Onu imal eden, yani koltuğu koltuk haline getiren, yani odunu kalas haline getiriyor. Kalası tahta haline, ahşap haline getiriyor. Onu da belirli bir biçimlendiriyor. Biçimlendirmesinin ötesinde ona ince böyle dokunuşlarla oturma fonksiyonunun dışında estetik şeyler veren, konumları veren. Şimdi o oyma aletini, yani oyma bile kaba oluyor, biçimlendirme, güzel kakma, şekillendirme aletini yapan ustayı düşünün. Bu ustayı koltuktan bakarak, koltuk bilinciyle bir değerlendirin. Yani o koltuk, o yapan ustayı ne kadarını algılayabilir? Onu ne kadar tanıyabilir, değil mi? Görme duyusu yok, işitme duyusu var, en fazla hissiyatı var. O hissiyatlarla, o kendisinin vücudunda olan hamleleriyle, dokunuşlarıyla ne kadar tanıyabilir? Bir de fotoğrafını düşün, bizim gördüğümüz kadarıyla düşün, usta orada iş yapıyor. Bu bir hakikat değil mi? Bir de koltuktan bakarak diyorum. İşte bizim de Yaradanımızı anlayabilmemiz bu kadar zor. Bu bir misal. Bir de hakikatini düşünün. Dolayısıyla Allah'la ilgili olan isnatlarımıza, düşüncelerimize biraz dikkat etmek lazım. Çünkü bir ayet-i kerimede diyor ki, onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler diyor. Biz de takdir edemediğimiz Allah'a neler isnat ediyoruz? Bir fıtratî olarak Allah'ın nasıl bir yapıda olduğuyla ilgili düşüncelerimiz de ayrı. Onun kudretiyle ilgili ayrı, yaratmasıyla ilgili ayrı, takdiriyle ilgili şeylerde ayrı bizim hatalarımız var. Mesela alttan bir örnek vereyim. Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki Allah'a hainlik ettiriyoruz. Ağır bir ifade gibi değil mi bu? Hayır, bu ayet. Diyor ki bir kişi diyor Allah kendisine ikram ettiği zaman Allah bana ikram etti der diyor. Fakat kısılınca diyor, kendi istediği gibi verilmeyince Allah bana hıyanetlik etti der diyor. Hainlik etti der diyor. Bu ayetlerde bakın, şu an buraya getirmedim ama ayetlerden araştırın. Hıyanet etti ne demek biliyor musunuz? Allah zulmediyor demek. Allah doğru davranmıyor demek. Haşa, yani bunlar derinlerinde olan, biz yapıyoruz bunları ha. Bir üstüne çıktı ne var? Allah bu işi bilmiyor demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim aklım Allah'tan daha iyi üstün demek. Bu ağır. Ama bakın, Allah'a isyanın temelinde bu var. Allah'ım bu da böyle yapılır mı ya? Demek aslında. Yani kelimeler ağır ama bir iki temeline gidince şeyin rengi değişiyor. İşin rengi değişiyor. Hatta bir ayet vardı. Orada ben bu konuyu tefekkür etmiştim. Veylün likülli hümezetin hümeze. Bu bir çeşitli alay edenlerde, dalga geçenlere Allah'ın şeyi var. Narullah diyor. Narullahi mukade. Allah'ın ateşi. Bakın Allah kendine, zatına yapılan hatalarda, isyanda, küfürde bu ifadeyi kullanmıyor. Alay konusunda olduğu zaman narullah diyor. Çok şiddet. Şimdi bu düşündüm ya, alt tarafı dalga geçiyor, alay ediyor. Biz de yapıyoruz değil mi? Sohbette yapıyoruz, onunla yapıyoruz. Neden bu şey? Bir iki derinine gidince mesele anlaşılıyor. Evet, bunu yaratan kim? Allah. Senin Allah'a ettiğin Allah'ın yaratılışı. Allah'ın yarattığıyla dalga geçince, alay edince, hafife alınca, istisna edince aslında Allah'a gidiyor bunun ucu. Ama bu ahirette anlaşılacak. Yani onu yaptın ama neden yaptın? Derindeki düşünce neydi? İşte Allah'ı layıkıyla takdir edememe durumunun altında bu var. Yani bu şeyde, buradaki ayetlerde Allah-u Teala meleklere Allah'a çocuk isnat edilmesi, meleklere Allah'ın kızları denmesi haşa, bir de buna kız denmesiyle kendilerinin hoşlanmadığı şeylere Allah'a atfetmekle de insanların bu sapık, derinlerindeki o sapık düşüncelerini ishal ediyor. Bizim anlayacağımız böyle şeylere girmemek ama daha derinlerinde de acaba biz ne yapıyoruz? Allah-u Teala'ya bir şekilde muhalefet ettiğimizde, hikmetini anlayamayıp da Allah Allah bu niye böyle dediğimizde, bizim de derinlerimizde bu tür şeyle olabilir. Allah işte Sübhanallah diyor ya, Sübhanehu diyor ya, Allah bu bizi bunlardan münezzeh kılsın. Ha, ne kadar yaparsak da yapalım. Aynı o koltuk örneğinde olduğu gibi, koltuğun imalatçısını hakkıyla layıkıyla anlayamadığı gibi, biz de Rabbimizi layıkıyla takdir edemeyiz ki bu ayette geçiyor. Ama en azından hani onlar düşünmezler mi? Nasıl böyle bir hüküm veriyorlar gibi ifadelerde de Allah-u Teala en azından bizi bir tefekküre davet ediyor. Hiç yaratan yaratılmış gibi olur mu? Deyip bu sistemin mükemmelliğini, Allah-u Teala'nın o kadrini, kuvvetini, kebirliğini, azimliğini en azından bir düşünerek daha uygun, daha fıtrata uygun davranışlarda bulunmamız bunun şeyi, gereği olduğunu düşünüyorum. Şimdi konu derin, geniş, haftaya devam ederiz inşallah. Bu ayetleri tekrar bir okuyup kapatalım, haftaya devam ederiz istersek. 149'dan itibaren sor onlara, kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna tanık mı olmuşlar? Bilin ki Allah çocuk sahibi oldu demeleri de onların kendi uydurmalarındandır. Hiç şüphe yok ki onlar yalancılardır. Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etti? Ne oluyor size? Nasıl böyle bir hüküme varıyorsunuz? Hala düşünüp ders almayacak mısınız? Yoksa sizin apaçık delilleriniz mi var? Eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı. Evet, Allah-u Teala bize Allah'a layıkıyla iman eden, onun meleklerine layıkıyla inanan, iman eden ve Allah'a karşı yaşantımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, yönelişimizde hak olan şeyi söylemeyi ve o şekilde de iman etmeyi nasip etsin. Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı davranışlardan, düşüncelerden ve takdirlerden de bizi muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.